Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 27. Ayrım. 4. Bölüm. Suların Getirdiği Padişah. Selim, Malta kuşatmasının sonuçsuz kaldığını öğrendiğinde bu geri çekilişin Avusturya'yı şımartacağını düşünüyordu. Nitekim Avusturyalılar, Osmanlı'yı ödedikleri haraçları aksatmaya ve Transilvanya'ya saldırmaya başladılar. Malta başarısızlığının izlerini silmek için 1566 yılının Nisan ayında Sakız Adası'nın fethedilmesi de işe yaramayacaktı. Sakız'ın fethinden bir ay sonra padişah büyük bir ordunun başında sefere çıkınca Selim'in yüreği sızladı. Yürümeye mecali olmayan yaşlı padişah, yağmurla kırbaçlanan Balkan dağlarının balçık ve çamur gölüne dönmüş yollarını nasıl aşacaktı? Avusturyalılar tecavüzlerini arttırınca Sokollu Mehmet Paşa padişaha sefere çıkması gerektiğini söyleyip durmuş, Mihrimah Sultan da Vezir-i Azam'ın görüşünü desteklemişti. Padişah seferin ölüm tehlikesi demek olduğunu yakınlarına bizzat söylemişti. 11 yıldır İstanbul dışına çıkmayan padişah, ihtiyarlığı ve hastalığı yüzünden azgınlaşan kafirlere hadlerinin bildirilmesini zorunlu görse de, başında bulunmadığı ordunun sonuç alamayacağını biliyordu. İstanbul'dan gelenlerin aktardığına göre, Malta başarısızlığını padişahın sefere katılmayışına veren sevgili kızı Mihrimah, babasını gaza ve cihada teşvik edip durmuş, Kanuni de onun sözlerini hayatı bahasına dinlemek büyüklüğünü göstermişti. Selim biliyordu, kendisine şirin görünmek için babasını ölmeye göndermeyi dahi içine sindirebilen kız kardeşi Nurbanu'nun telkinlerine kapılmıştı. Sokollu da geleceğin padişahına yaranarak konumunu sağlama alma peşindeydi. Anlaşılan İstanbul'un kaymak tabakası saltanatın el değiştirmesini istiyor ve el birliğiyle padişahı ölüme sürüklüyordu. Cepheden en sarsıcı haber 19 Eylül günü Sıçanlı sahrada avla meşgulken geldi. Zigetvar'dan yola çıkan ve kuştan hızlı gitmesiyle ünlü olan Hasan Çavuş, padişahın tuğrasıyla mühürlü kozağı o gün akşama doğru şehzadeye uzatırken ayakta zor duruyordu. Adam, Zigetvar ile Sıçanlı Sahra arasındaki yolu 12 günde almıştı ki bu, günde 1-2 saat uyuyarak gece gündüz çılgıncasına at koşturmak demekti. Bu denli hızla yol aldığına göre getirdiği haber çok önemli olmalıydı. Heyecandan şehzadenin yanakları kızardı ama Hasan Çavuş'un sözleri onu hayli sıktı. Yola çıkarken Zigetvar birkaç saat önce fethedilmişti. Vezir-i Azam'ın söylediğine göre Zigetvar tahkim edilene dek orada kalacak olan muhterem babanız sizi tiz yanına çağırıyor. Çavuş ayrılınca Selim bir süre hareketsiz kaldı. Sonra kozağı açtı. Kozaktan Sokollu'nun mektubu çıkınca şehzade buna anlam veremedi ve mektubu bir çırpıda okudu. Sokollu Mehmet Paşa, 7 Eylül'ün ilk saatlerinde padişahın Allah'ın rahmetine kavuştuğunu, ölüm ordudan gizlenerek İstanbul'a dönmek üzere uygun zamanda yola çıkılacağını, hareket gününün ayrıca bildirileceğini belirterek şehzadeyi saltanata davet ediyordu. Yaşamından sahneler Selim'in hayalinden akıp geçiyordu. Zihninde çakan ilk sahne, Bursa'daki o müthiş değişim ve başkalaşım anıydı. Aslında kendisinden başka hiç kimsenin böylesine iğneli fıçıda aklını yitirmeden yaşayabileceğine inanmıyordu. O yıkımdan sonra günler alabildiğine yeknesak geçmişti. Zaten o an öylesine bitişti ki daha sonra her olay onun için sıradandı. Annesiyle son konuşmasında devasa balyozla yüreğine çakılan korkunç sırrının her türlü ikilemden arınması bu sıradanlık içinde göreceli olarak Sivritepe'ydi. Ve gittikçe yalnızlaşıyordu. 4 oğlu, 3 kızı ve nihayet bir de torunu olmasına karşın geçmişle bağları teker teker kopuyordu. Annesi doldurulmaz boşluklar bırakarak ansızın yaşamından çekilivermiş, şimdi de kimi zaman gölgesinde ezilip gittiği, kimi zaman nefret ettiği ama daima alçaltıcı hayranlık duyduğu o eteğine dahi yaklaşılamayan muazzam dağ, her şeyin sahibi büyük kudret, küçük bir fiskeyle, geride cılız bir dalga dahi bırakamadan sessizce sulara gömülüp gitmişti. Her şehzade cellada uysalca boynunu uzatmaya hazırlıklı olduğu kadar, ölümüne yarışla İstanbul'a at koşturup cihanın en görkemli tahtına oturmaya da hazırdı. Önünde alemin secde ettiği muhteşem tahta oturan şehzade için o an, akıl yaşına vardığından beri ona uykuyu haram eden can kaygılarından kurtuluşun, çılgınca ihtirasla özlediği sınırsız kudrete sahip olmanın, dışarıdan dingin görünen müthiş coşkularla bezenmiş sevinç çığıydı. Oysa içinde çığı şöyle dursun, küçücük kar topu bile yoktu. Şimdi boşluktaydı. Padişahın öldüğünü öğrenince içine düştüğü bu boşluk sevdiğini yitirmekten değil etrafında döne durduğu eksenin buzdan yapılmışçasına eriyip yok olmasından da. Sanki kuralsız devinimlerle göğün ıssızlığına savruluvermişti. Selim'in padişahça Rumeli'ye çağrıldığı, padişahın Zigetvar Kalesi'ni güçlendirmeden oralardan ayrılmayacağı Hasan Çavuş tarafından etrafa yayıldığı gibi Sıçanlı Sahra'da da ulu orta söyleniyordu. Selim, padişahın ölümünü gizlemek amacıyla böyle konuşmasının Sokollu tarafından ona tembih edildiğini tahmin ettiğinden Çavuş'un gevezeliğine ses çıkarmıyordu. Aslında için için gülüyordu. Burada kimsenin bilmediği padişahlığını yalnızca kendi iç dünyasında yaşayan tek şehzadeydi o. Ve bu eğlenceli oyunu olabildiğince uzatmalıydı. Ansızın içine bir heves düştü. Padişah olduğunu gizlese de gerçekte padişahtı ve dışarıda şehzade gibi davranırken iç dünyasında saltanat sürebilir, yakın günlerde neler yapacağını düşünebilirdi. O gece düşündüğü ilk şey Don ve Volga nehirlerini birleştirerek İtil'in fethedilmesiydi. Öte yandan muhteşem Süleyman'ın siyaseti Osmaniye nedeniyle bu işten uzak durmasını da hesaba katıyordu. Ama onun siyasete Osmaniye'yi uymaz dediği şey İtil'in fethinden sonra annesinin istedikleriydi. Sultan Süleyman'ın fikirlerinden çıkarımlarda bulunsam da yeteneklerimi kullanarak kararlar vermeliyim diyordu içinden. Daha sonraki gecelerde giderek somut sonuçlara ulaşmaya başladı. Ataullah Efendi'den Alevilerin kökenleri hakkında edindiği bilgilerden sonra Musevi Hazar Hanlığı'nın kurulamayacağını aklı yatmıştı. Ama Kıbrıs'ı fethederse bu adada bir Yahudi dukalığı neden olmasındı? Oradaki Yahudiler göç yollarını kesemezlerdi. Oraya yerleşenler kama gibi Müslümanların bağrına da sokulmuyordu. Buraya yeterli sayıda Alevi ile Avrupa'dan gelecek Musevileri yerleştirebilirse dinleri birleştirme provasını yapabileceği ortamı bulabilirdi. Yasef bu devlete ne denli müthiş kral olurdu? Yasef'ten sonra bunlar yoldan çıkarlarsa kaleleri yıkılmış adanın yeniden işgal edilmesi çocukların becerebileceği denli kolay işte. Zaten onlar da boylarından büyük işlere asla kalkışmazlardı. Fethedilen İtil, birleştirilen iki nehir sayesinde Hazar Denizi'ne inen donanma, bu sayede tıkanan göç yollarının yeniden açılışı ve Alevi Hazarlarla Musevi Hazarların kaynaşacakları kocaman adada müthiş bir buluşma. Sonunda Fatih gibi bir çeşit ölümsüzlüğe kavuşacaktı. Hatta Süveyş'te kanallaştırarak Akdeniz'le Kızıldeniz'i birleştirirse donanmayı Hint Denizi'ne indirerek Akdeniz ticaretini baltalayan kafirlere darbe indirebilirdi. Böylece Kıbrıs'a bu kilit noktasının bekçilik görevi verilecekti. Bir gecenin sabahı çağıran saatlerinde bahçeye çıkarak göğe baktı. Nefesi tükenmeyen Ağustos böceklerinin cızırtıları arasında göz kırpan yıldızlar. Süleyman aranızda mı? Büyük gerçeği nihayet öğrendi mi? Sonra gülümsedi. Başını geriye atıp gözlerini yumdu ve içinden haykırdı. Ey Süleyman! 46 yılda böyle proje üretebildin mi? Ben dedem Fatih'in zihinsel mirasçısıyım. İlk günümde yendim seni Süleyman ve senden büyük Osmanlı oldum ben. 8 gün sonra sabahın ilk saatlerinde cepheden bir ulak daha geldi. Sokollu mektubunda Zigetvar'da orduyu civardaki kalelerin fethedilmesiyle oyaladığını ancak her an huzursuzluk çıkabileceğini anlatarak yeni padişahın bir an önce yola çıkmasını istiyordu. Selim, Çavuşbaşı Ali Ağa'yı çağırdı. Ali Ağa'nın ağzından çıkan her söz şehzadenin emri olarak kabul ediliyordu. Ali Ağa karşısında divan duruşuna geçince Selim elini onun omzuna koyarak doğruca İstanbul'a gidiyoruz. Ataullah Efendi'ye, Hüseyin Paşa'ya, Mirahur'un Hüsrev Ağa'ya, Celal Efendi'ye haber sal. Onlar dahi benimle gelecekler. Gerekli hazırlıkları yapsınlar. Sen önden Kütahya Sarayı'na koştur. Tüm askerlerim, harem ve saray halkıyla birlikte arkamızdan gelsinler. Sen ise onları beklemeyip tiz bize yetişesin dedi. Ali Ağa Ne söylendiyse onun aynısını yapardı. Bu yüzden ok gibi fırladı gitti. Giyinip çadırından çıktığında atını ve ona eşlik edecek olanları hazır halde buldu. Herkes şaşkınlık içindeydi. Konya Savaşı'nda büyük hizmetlerini gördüğü Hüseyin Paşa'yı o günden bu yana yanından ayırmamış, padişaha talepnameler göndererek onun lalalığına atanmasını sağlamıştı. Hüseyin Paşa dizginleri ona uzatınca Selim atına bindi ve hayvanı mahmuzladı. Grup, öğle ezanına az süre kala kent girişindeki Kütahya Sarayı'nın yakınlarından geçiyordu ki Selim, Yenihisar Camii müezzininin koşar adım camiye gittiğini görünce aniden aklına gelen fikirle müezzini çağırdı. Müezzin biraz da telaşla yanına varınca Selim atını harmanlayarak bağırdı. ''Hoca efendi, buyurdum ki bugünkü cuma ezanında hutbeyi adıma okuyasın.'' Herkes şaşkın şaşkın ona bakarken Selim hocaya doğru eğilerek bunun anlamını biliyor musun diye sordu ve hoca hızla başını sallayınca devam etti. O halde camiye koş ve hutbeyi tiz oku ki ben de duyayım. Oradakiler içinde ilk uyanan Hüseyin Paşa oldu. Adam çevik bir sıçrayışla atından inerek Selim'in üzengideki pabucunu öptü. Ardından diğerleri onu izlediler. Selim tekrar bağırdı. Padişahın vefatını bildiren haberci 4 günde İstanbul'dan Sıçanlı Sahra'ya gelmiş idi. Bize yakışan odur ki biz dahi aynı sürede İstanbul'da olalım. Haydin bakalım. Selim ve yanındakiler 30 Eylül günü kuşluk vaktinden önce Kadıköy'e ulaştılar. Orada kimseyi göremeyişinin doğal olduğunu bilmesine karşın Selim, Ali Ağa'ya, Tiz Saray'a varıp İstanbul muhafızı İskender Paşa'yı bul ve ona ne garip, bu zamana dek bu mahalle geldik, dahi onlardan bir haber ve eser görünmedi. Hayret ki sebep nedir diye sorduğumuzu söyle dedi. Ali Ağa, İskender Paşa'yı birkaç saray görevlisini daha peşine takıp geldiğinde öğle ezanı okunuyordu. İskender Paşa sapsarı kesilmişti. Hemen atılıp Selim'in eteğini öptü ve ''Padişahım niçin böyle buyururlar? Bizim bir rivayetten haberimiz yoktur. Yoksa ne anki böyle hareket oluna?'' diye geveledi. Onlar Üsküdar'a vardıklarında saltanat kayığı iskelede beklemekteydi. Selim kayığa binerken suların getirdiği şehzade, suların getirdiği padişah oluyor diye düşünüyordu. İskender Paşa o şaşkınlıkla dahi görevlileri seferber edebilmişti. Nitekim Selim'in kayığı Yeni Saray iskelesine yanaşırken yeni padişah Kız Kulesi'nden ve tophaneden atılan cülus toplarıyla selamlanıyordu. Yeni padişah karaya adımını attığında sarayın bostancı başısı protokol uyarınca ata bindirmek için Selim'i koltuklayınca Mirahur Hüsrev Ağa öne atılıp ''Hey dur bre, padişahıma dokunma ha!'' diye bağırdı. Ama Selim el işaretiyle onu durdurdu ve gülümseyerek bostancı başıya döndü. ''Aa, o sarayda yetişmiş değildir, usulü bilmez, sen öne geç ve bize yol göster.'' dedi. Selim saraya girince has odaya yöneldi. Cülüs töreninin en kısa zamanda yapılması için hazırlıkların çoktan başladığını biliyordu. Has odanın önünde ablası Mihrimah Sultan'ı buldu. Mihrimah diz çöküp Selim'in eteğini öptü ve gözlerini yerden kaldırmadan, üzüntünün ve sevdiklerimden ayrı düşmenin ateşiyle yanıp yakılıp, yanıcı gözyaşları dökerek, ''Sultanımın yolunu gözlüyordum.'' dedi. Selim gülümseyerek onu kaldırdı. Mihrimah kardeşine söz fırsatı vermeden, ''Anahtarlar babamda olduğundan belki hazinenin kapısını kırdırmak istemezsin. Bahşiş ve sadaka gibi şeylere harcaman için 50.000 altını defterdara teslim ettim. Dilediğince harcayasın.'' dedi. Biat törenini izleyen gün Selim gelenek uyarınca Eyüp Sultan'dan başlayarak Fatih, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim'in türbelerini ziyaret etti ve her türbede fukaraya 30.000 akçe sadaka dağıttırdı. Kılıç alayı hazırlıkları yapılıyordu ki Sokollu yeni bir mektupla onu Belgrad'a davet etti. Selim hem İstanbul'a hayli yaklaştığını öğrendiği Yasef Nasi'ye hem de İzmit taraflarına varan kendi askerlerine zaman kazandırmak için 2 gün daha bekledi. Nihayet 3 Ekim 1566 günü öğle sularında Kütahya'dan gelen 10.000 kişilik ordusuyla birlikte İstanbul'dan Belgrad'a doğru yola çıktı. Yasef Edirne'de ona yetişebildi. Adam padişah olduktan sonra Selim'in kendisini nasıl karşılayacağını merak ettiğinden heyecandan titremekteydi. Günlerdir içki kullanmayan Selim, o gün kadehi eline aldığında Yasef korktuğunun başına gelmeyeceğini anlayarak durgunluğu üzerinden atmış, hatta hayli neşelenmişti. Daha ilk kadehlerini tokuştururken Selim Yasef'e, "Avrupa krallıklarında en yüksek mertebedeki asilin rütbesi nedir?" diye sordu. Bu sorunun sonrasını bilmeyen Yasef, "Düktür padişahım ve isimleri ona ait topraklarla birlikte anılır." diye yanıtladı. Selim uzunca bir kahkaha atarak, "Benim dahi bir düküm olmalı." dedikten sonra gözlerini patlatarak bakan Yasef'in şaşkınlığını arttırdı. "Naxos ve Kilyat adalarını yılda 40 bin duka altına haraç ödemen koşuluyla sana veriyorum. Böylece Naxos dükü olarak anılacaksın." Güneş, başına buluttan sarık sarmış dağların arkasına gizlenirken, Selim, "Orduyla İstanbul'a döneceğim ve bu benim son seferim olacak." deyince Yasef güldü. Çocukluğumda Erasmus adında bilge kişi yaşamıştı. O, iyi bir kral, savaştan ve yabancı bir ülkeyi ele geçirmeye yeltenmekten kaçınıp, elinde bulunan ülkeyi doğru dürüst yönetmeye bakmalıdır dermiş. O adama hep hak vermişimdir. "Sefere çıkmayacağım dediysem hiçbir yeri fethetmeyeceğim demedim," diyerek güldü Selim. "Ticarette güçlü olabilmek için bazı yerleri elinde bulundurmalısın. Bu yüzden Astrahan ve Kıbrıs'ı fethetmek ilk işlerimden olacak." Sonra uzun bir kahkaha atarak devam etti. "Şarabı için Kıbrıs'ı fethetmemi istiyordun. Naxos dükünün hatırını mı kıracağım?" Yasef bu alaycı üslubun altında başka şeylerin gizli olduğunu anladığından arkasına yaslanıp odada tur atan Selim'e baktı. Selim ansızın durdu ve gözlerini Yasef'e dikerek, "Tiberia projesi iflas etti değil mi?" diye sordu. "Öyle sayılır," diye onu yanıtlayan Yasef, derin bir hüznün içine gömülmüştü. Yasef Nasi'nin Tiberia bataklığında gırtlağına dek battığı, haylidir oradan dönme işinden belliydi. Selim, Avrupa ticaretinde başrolde olan adamın halasının hatırına işini gücünü safsamasını akıl erdiremiyordu. Alçak sesle konuşmaya başladı. Bu projenin tutmayacağını padişah da biliyordu. Çünkü aksine inansaydı, valideme rağmen bu kutsal kenti sana vermezdi. "Şimdi beni iyi dinle, sana önemli şeyler anlatacağım." Selim, divanda kaykıldı ve Kıbrıs adası hakkındaki düşüncelerini en küçük ayrıntıyı atlamadan uzun uzadıya ona anlattı. Selim Sofya'ya varınca Sultan Süleyman'ın ölümünü ve kendisinin Osmanlı tahtına cülusunu bildirmek için Venedik ve Raguza cumhurlarına, Fransa kralına ve İran şahına çavuşlar gönderdi. Ardından oyalanmadan yola devam etti. Belgrad yakınlarında Sokollu'dan şöyle bir arıza aldı. Yazarın notu: arıza, yüksek makama sunulan mektup ya da dilekçe. 35 gündür İslam askerlerine karışıklık gelmesin diye sonsuza göçüşün sırrı saklanmaktadır. Ancak tahta cülus buyurduğunuza dair haberler ötelerden gelenlerce yayıldığından hızla orduya katılmanız dinin ve devletin yararınadır. Selim bunun üzerine Belgrad'da durmayarak yoluna devam etti. Ne var ki Selim'in gelmekte olduğunu bildirmesi üzerine Sokollu'dan şöyle bir yanıt geldi. "Padişahım zaferler kazanmış asker arasına buyururlarsa kul taifesi culus bahşişi isterler. Buraya ise bahşişe yetecek kadar hazine getirilmemiştir. Hem askerler arasına gelip yine dönüp gitmeniz uygun değildir. Merhum padişahımızın fethettiği Belgrad'da beklense..." O sırada ordu Zigetvar'dan dönüş yoluna çıkıyordu. 25 Ekim günü şafağın sökmesine 4 saat kala Sokollu, hafızların Yasin Feth ve Kehf surelerinin yanı sıra ilahi okuyup zikir çekmelerini emrederek cenaze arabasını ordudan ayırıp 300 muhafızla 6 hafıza teslim etti. Gecenin koynunda uykuya dalan askerler okunan duaları duyunca ellerinde meşalelerle çadırlarından fırladılar. Ordunun dünyaya parmak ısırtan düzeni bir anda bozulmuştu. Askerler saf bozarak feryat ve figana, üsküflerini yere çalıp tepinmeye, çadırlarını yıkmaya başladılar. Güneş doğarken kargaşa gemlenemez hale gelmiş, vezirleri telaş sarmıştı. Herkes ağlaşıp inliyor, bir yandan "Hay Sultan Süleyman Han!" diye bağırıyordu. 27. Ayrımın sonu. Sayfa 274. Devamı 28. ayrımda.